Ayrım 19.
Sayfa 207. Sabahki gürültülü müziğin anısı zihninde taze olan Armanış kulaklığı istemeye istemeye kabul ederken sordu. Johnny Cash'in hangi şarkısını dinleyeceğiz? Başlıyor dedi Asya ciddiyetle. Dinle. I'm gonna stomp your head in the ground if you don't stay out of my hen house. Kafanı ezerim yerde senin, uzak durmazsan kümesimden. Ezgi'yi dinlerken duyduğu sözlerle bulundukları yer arasındaki uyumsuzluktan allak bullak oldu Armanuş. Bu şarkıyı Asya'ya benzetti. Çelişkilerle ve feveranlarla dolu, çevreyle uyumsuz, tepkisel, duyarlı ve her an patlamaya hazır. Tıpkı Asya gibi. Arkasına yaslandı. Fondaki mırıltı yeknesak bir uğultuya dönüştü. Simit parçaları havada kayboldu. Esinti efsun taşıdı beraberinde. Vapur usulca kayıyordu. Ve bir zamanlar bu sularda yaşamış bütün balıkların hayaletleri yüzüyordu onlarla birlikte. Koyu lacivert denizde. Now, if he don't stop eating my eggs up, though I'm not a real bad guy, I'm gonna get my rifle and send him to that great chicken house in the sky. Yemeği bırakmazsa yumurtalarımı, o kadar kötü bir adam olmasam da tüfeğimi kapar yollarım onu. Gökteki o büyük tavuk kümesini. Şarkı bittiğinde çoktan kıyıya varmışlardı. Bazı yolcular daha vapur iskeleye yanaşmadan atlamaya başladılar. Armanuş İstanbulluların şehrin ritmiyle başa çıkabilmek için edindikleri türlü becerilere şaşarak bu akrobatik performansı hayranlıkla seyretti. 15 dakika sonra Kafe Kundera'nın tahta kapısı şıngırdayarak açıldı ve leylak rengi bir hippie elbisesi giymiş olan Asya Kazancı, kot pantolon ve sadece bir süveter giymiş olan misafiriyle birlikte içeri daldı. Her zamanki grubu, her zamanki yerinde, her zamanki ruh haliyle otururken buldular. Herkese merhaba dedi Asya neşeli bir sesle. Bu Amy, Amerika'dan arkadaşım. Merhaba Amy dediler hep birazdan. İstanbul'a hoş geldin. Buraya ilk gelişim mi diye sordu birisi. Sonra başladı diğerleri. Şehri sevdin mi? Yemekleri sevdin mi? Ne kadar kalacaksın? Tekrar gelecek misin? Onu sıcak bir biçimde karşılasalardı her zamanki yılgın hallerine dönmeleri uzun sürmedi. Zira hiçbir şey Kafe Kundera'ya hakim olan bezgin ritmi bozlamaz. Hız ve çeşitlilik ihtiyacı duyanlar çıkıp gidebilirler. Çünkü sokaklarda bunlardan bol bol var. Burası ise mecburi miskinliklerin ve ebedi tekerrürlerin penahıdır. Saplantıların, yinelenmelerin, takıntıların ve boş vermişliklerin mecrası. Sorular arasındaki anlık sessizliklerde Armanuş ortamı ve insanları incelemeye ancak fırsat bulabildi. Duvarlardaki çerçeveli yol resimlerinin ezici çoğunluğunun ya gelişmiş batı şehirlerine ya da büsbütün egzotik diyarlara ait olduğunu fark etti. İki uç arasında pek bir yer yok gibiydi. Armanuş yavaş yavaş kafenin adının nereden geldiğine dair bir teori geliştirmeye başladı. Belki de gerçeklerin vasatlığından kaçıyordu buradakiler. Ama bunu yaparken hayal dünyasına sığınmak yerine içsel bir huzursuzluğun içine yuvarlanıyorlardı. Adeta havaya sinmiş bir kasvet vardı. Dışarıdaki insanlardan kendilerini kesin kez ayırma gayretindeydi içerideki insanlar. Tüm bu bölünme ve mekanın rüyadan çıkmış gibi oluşu, bir de en nihayetinde perişan aşkların ağırlığını taşımak ile daha da hafifleşmek arasında bir seçim yapabilmek için umutsuzca kafa patlatıyormuş gibi görünen müşterilerin yüzlerindeki o somurtkan ifade. Her şey bir Kundera romanı sahnesini hatırlatıyordu. Ama onlar bunu bilmiyorlardı, bilemezlerdi. Derya içre yüzüp de deryayı kavrayamayan balıklar gibiydiler. Ortamın bir parçası haline almışlardı. Kafeyi bir Kundera sahnesine benzetmek Armanuş'un ilgisini bir kat daha artırmıştı. Masadaki herkesin aksanla ve gramer kusurlarıyla da olsa İngilizce konuştuğu gerçeği de dahil pek çok şey fark etti. Genelde Türkçeden İngilizceye geçmekte hiç zorlanmıyor gibiydiler. Armanuş ilk başta bu rahatlığı özgüvene bağlamıştı. Ama akşama doğru bunun sebebinin İngilizcelerine duydukları güvenden ziyade muhtemelen dil denilen iletişim aracına hepten güvensizlik duymaları olduğu sonucuna varacaktı. Ne söylerse söylesin, nasıl söylerse söylesin beyhude. İnsan gerçek iç benliğini tam manasıyla ifade edemez varsayımından hareket ediyorlardı. Çoktan içi geçmiş boş kelimelerin kokuşmuş artığıydı dil. Kara kuru bir seyyar satıcı garsonlardan saklanarak içeri süzüldü. Koca bir tepsinin içinde buz kalıpları üzerine dizilmiş, soyulmuş sarı bademler taşıyordu. "Badem!" diye bağırdı. Yana yakıla aradığı birinin ismini haykırır gibi. "Burada!" diye bağırdı alkolik karikatürist söylenen kendi adıymış gibi. O sırada içtiği birayla çok iyi gidecekti badem. Artık atsız alkolikler toplantılarını açıktan açığa terk etmişti. Kendi denetmeni olmaya karar vermişti. Mesela bugün sadece 3 bira içecekti. Birinciyi mideye indirdiğinden geriye 2 tane kalmıştı. Ondan sonra duracak, başka içmeyecekti. Kimsenin profesyonel kılavuzluğu olmadan kendini disipline sokmayı başarabilirdi. Bu kararlılıkla 4 kepçe badem aldı ve herkes kolayca uzanabilsin diye masanın ortasına yığdı. Armanuş'un zihni meşguldü o sırada. Uzun boylu, dalgın görünüşlü garsonun sipariş alışını seyretti. Çoğunluğun ya bira ya da şarap içtiğini görünce hayret etti. Geçen gece Müslümanlar ve alkol konusunda yaptığı yorumu hatırladı. Türklerin alkole olan düşkünlüğünden bahsetmeli miydi acaba Anuş Ağacı'ndaki arkadaşlarına? Burada olanların ne kadarını yazmalıydı onlara? Birkaç dakika sonra garson karikatürist için koca bir bardak köpüklü bira, diğerleri içinde bir sürahi kırmızı şarapla döndü. Zarif şarap bardaklarına servis yapılırken Armanuş masanın etrafında oturan insanları biraz daha gözlemleme fırsatı buldu. İri burunlu, mavi gözlü, yapılı adamın yanında ama kilometrelerce uzağında oturan asabi kadının onun karısı olduğunu tahmin etti. Sırayla alkolik karikatüristin hayatla kavgalı karısını, alkolik karikatüristi, gizli gay köşe yazarını, olağanüstü yeteneksiz şairi, ultra milliyetçi filmlerin gayri milliyetçi senaristini inceledi. Masanın bir parçası olmaktan ziyade rahatsızca ucuna ilişmiş gibi görünen karşısındaki genç ve seksi esmere biraz daha uzun bakmaktan alamadı kendini. Tam manasıyla bir cep telefonu müptelası olan esmer kadın habire pırıltılı pembe cep telefonuyla oynuyor, durup dururken açıyor, şu ya da bu düğmeye basıyor, ya kısa mesaj gönderiyor ya alıyor, şu küçük aletten başka şeye kıymet veremiyordu. Bir de zaman zaman yanındaki şu sakallı adama sokulup sürünüyordu. Belli ki ultra milliyetçi filmlerin gayri milliyetçi senaristinin yeni kız arkadaşıydı. Aniden başını kaldırıp dün dövme yaptırdım dedi. Bu sözler bağlamla öyle alakasızdı ki Armanuş ilk anda kendisine yönelik olduğunu kavrayamadı. Ya sıkıntıdan ya da gruba kendisi gibi yeni katılan biriyle yakınlaşma isteğinden ultra milliyetçi filmlerin gayri milliyetçi senaristinin kız arkadaşı ona hitap etmişti. Görmek ister misin? Pat diye kaldırdı tişörtünü. Göbek deliğinin etrafında kıpkırmızı bir yabani orkide kıvrılıyordu. Çok hoşmuş dedi Armanuş kibarca. İltifattan hoşlanan kadın sırıttı. Teşekkür ederim dedi. Hiçbir şey yemediği halde dudaklarını peçeteyle silerek. Bu arada Asya kenardan kadını incelemekteydi. Ama hoşnutsuz bir bakışla. Sevmemişti bu kadını. Her zamanki gibi bir hemcinsiyle tanıştığında yapabileceği iki şey vardı. Ya zaman tanıyıp ona kendisinden ne zaman nefret edeceğini bekleyecekti ya da kestirmeden gidip doğrudan ondan nefret edecekti. İkinciyi seçti. Arkasına yaslanıp kadehini avuçların arasına alarak içindeki sıvıyı incelemeye başladı. Konuşmaya başladığında bile bakışlarını bardaktan ayıramamıştı. Aslına bakılırsa dövmenin ne kadar eskiye dayandığını düşünürsek diye başladı Asya. Ama cümlesini bitirmeyip yeni bir cümleye başladı. 1990'ların başlarında kaşifler İtalya alplerinde çok iyi korunmuş bir ceset bulmuşlar. 5000 küsür yaşındaymış. Üzerinde 57 dövme varmış. En eski dövmeler. Sahi mi diye sordu Armanuş. O zamanlar nasıl şekiller yapıyorlarmış acaba? Genelde hayvan şekilleri, totemler. Muhtemelen eşek, geyik, baykuş, dağ keçisi ve yılan. Eminim yılana talep hep olmuştur. Vay, 5000 küsür yıllık, dedi hayretle ultra milliyetçi filmlerin gayri milliyetçi senaristinin yeni kız arkadaşı. Ama sanmam ki göbek deliğinde bir dövme olsun, dedi senarist nameli bir sesle. Gülüştüler, birbirlerine sokulup öpüştüler. Dışarıda kaldırıma atılmış birkaç masa vardı. Sıkıntılı bir çift o masalardan birine çöktü. Bir başka masada gergin bir çift daha vardı. Ciddi, düşünceli, huzursuz, burjuva yüzler. Armanuş Fitzgerald romanlarından çıkma karakterlere benzetti onları. Nedense dövmeyi özgünlük, yaratıcılık, hatta modernlikle özdeşleştiriyoruz. Aslına bakılırsa göbek deliğinin etrafına dövme yaptırmak dünya tarihinin en eski geleneklerinden biri. Hatırlarsanız 19. yüzyılın sonlarında bir grup batılı arkeolog mumyalanmış bir ceset bulmuşlardı. Bir Mısır prensesine aitti. Adı Amunet'ti ve kocaman bir dövmesi vardı. Bilin bakalım nerede? Asya senariste dönüp gözlerinin içine baktı. Göbek deliğinde. Bu kadar malumattan şaşkına dönen ultra milliyetçi filmlerin gayri milliyetçi senaristi gözlerini kırpıştırdı. Onun kadar etkilenmiş görünen yeni kız arkadaşı sordu. Bütün bunları nereden biliyorsun? Annesi dövmecilik yapıyor diye araya girdi alkolik karikatürist. Gözlerini Asya'dan alamadan. Onun kızgın dudaklarını öpmek geldi içinden. Yapamayınca bir bire daha istedi sessizce. Bu arada Asya tümüyle başka bir ruh ikliminde ultra milliyetçi filmlerin gayri milliyetçi senaristinin yeni kız arkadaşına saldırmaya hazırlanıyordu. Yüzünde tehditkar bir ifadeyle öne eğildi ve yalnız bu dövme meselesi çok tehlikeli olabilir dedi. Tehlike kelimesinin istediği etkiyi yaratması için birkaç saniye susarak bekledi. İşlem sırasında kullanılan aletlerin titizlikle dezenfekte edilmesi gerekir ama enfeksiyon riskinin %100 ortadan kaldırıldığı söylenemez. En yaygın dövme tekniğinin derinin altına iğnelerle mürekkep zerk edilmesi olduğu düşünüldüğünde bu ciddi bir meseledir. İğnelerden öyle uğursuz bir havayla bahsetmişti ki masadaki herkesi tedirgin etti. Sadece alkolik karikatürist gözlerinde cin gibi bir pırıltıyla seyrediyor. Gözlerinin tadını çıkarıyordu. İğne yaklaşık dakikada 3000 vuruş ritmiyle deriye sokulup çıkarılır diye devam etti Asya. Paketten bir sigara çekip hareketi canlandırır gibi hızlı hızlı sokup çıkardı sonra yaktı. Ultra milliyetçi filmlerin gayri milliyetçi senaristinin yeni kız arkadaşı cinsel çağrışımları olan bu harekete gülmeye yeltendi ama Asya'nın gözlerindeki katı soğuk hevesini kursağında bıraktı. Kan zehirlenmesi ve hepatit bir dövme dükkanında kapılabileceğiniz nice ölümcül hastalıktan sadece ikisi. Dövmecinin her seferinde yeni bir steril paket açması, elini sıcak su ve sabunla yıkaması, steril sıvılarla olması, lastik eldiven giymesi gerek. Teorik olarak tabii. Pratikte kim bu kadar ince zahmete girer ki? Ama benim gittiğim yerde hepsine dikkat ettiler. İğneler de yeniydi diye salvo atışından sıyrılmayı denedi. Ultra milliyetçi filmlerin gayri milliyetçi senaristinin yeni kız arkadaşı. Türkçe söylemişti bunları. Asya sükunetle ve İngilizce devam etti. Ya çok iyi. Maalesef yeterli değil ama. Mürekkep ne olacak? Dövmenin sadece iğneleri değil, mürekkebinin de her seferinde yenilenmesi gerektiğini biliyor muydunuz? Her seans için, her müşteri için yeni mürekkep kullanmak lazım. Mürekkep mi? Diye kekeledi kız. Tabii ya diye atıldı Asya kendinden emin. Dövme işleminden sonra sırf mürekkep yüzünden türlü çeşit enfeksiyon çıkabilir. Bunların en yaygınlarından biri Staphylococcus aureus. Dur. Ne yazık ki çok sinsi ilerler ve kaşlarını çattı. Kalbe ciddi zarar verir. Soğukkanlılığını kaybetmemek için elinden geleni yapsa da ultra milliyetçi filmlerin gayri milliyetçi senaristinin yeni kız arkadaşının beti benzi atmıştı. Pembe cep telefonu tam o anda bipledi ama bakmadı bile. Yaptırmadan önce bir doktora danıştın mı diye sordu Asya sahte bir şefkatle. Yok, danışmadım dedi kız. Yüzü gölgelenmiş, gözlerinin altında yeni çizgiler belirmişti. Ya öyle mi? Hay Allah. Neyse takma kafana dedi Asya ellerini iki yana açarak. Tatsız bir şey olmaz inşallah. Alkolik karikatürist de Armanuş Asya'nın saldırgan sohbetine gizlice gülümsediler ama diğerleri tepki vermedi. Oyuna katılmaya karar veren alkolik karikatürist yüzünde hınzır bir ifadeyle sordu. Ama istese dövmeyi çıkarttırabilir değil mi? Çıkartmak mümkün değil mi? Mümkün dedi Asya hemen. Gelen pası gole çevirme gayretinde. Ama işlem son derece acılı ve yıldırıcı. Üç yöntemden birini seçebilirsin. Cerrahi, lazer tedavisi ya da deri soyma. Bunları söyledikten sonra yığının üzerinden bir badem alıp kabuğunu soydu. Masadaki herkes, hatta Armanuş bile bademe dehşetle bakmaktan alamadı kendini. Seyirci tepkisinden memnun olan Asya soyulmuş bademi ağzına atıp sakin sakin çiğnedi. Şahsen üçüncüyü hiç tavsiye etmem. Ötekiler de ondan iyi değil ya. Çok ama çok iyi bir dermatolog ya da estetik cerrah bulmanız gerek. İşlem gayet tuzluya mal oluyor ama elden ne gelir? Her muayene bir ton para, bir kereyle de bitmez. Dövme çıkarıldıktan sonra bile gözle görünür bir iz kalır. Ten rengindeki değişiklikte cabası. Ondan kurtulmak için bir estetik ameliyat daha lazım. Yine de %100 garantili değil. Ay inanmıyorum dedi ultra milliyetçi filmlerin gayri milliyetçi senaristlerinin yeni kız arkadaşı. Gözleri fal taşı gibi açılmış bir halde. Armanuş Asya'nın gaddarlığına gülmemek için kendini cimdikledi. Yeter bu kadar kasvet. Hadi neden içmiyoruz diye araya girdi alkolik karikatüristin hayatla kavgalı karısı. İçmek için bay parmak ucundan daha iyi sebep mi bulunur? Neydi adı? Çeçe. Çeçetti diye düzeltti Asya. Gruba bale tarihi konunun nutku atacak kadar sarhoş olduğu o güne hala lanet ederek. Evet evet Çeçetti diye haykırdı olağanüstü yeteneksiz şair ve Armanuş'u açıkladı. O olmasa bale yapanlar parmakların ucunda yürümek zorunda kalmayacaklarmış. Biliyor muydun? Derdi neymiş acaba diye ekledi biri. Sonra herkes gülüştü. Ortam böyle yumuşayınca anlat bakalım Amy. Neredensin? Diye sordu olağanüstü yeteneksiz şair kafenin mutat uğultusu üzerinden Armanuş'a. Aslında Amy, Armanuş'un kısaltması diye araya girdi Asya. Halen provokatör ruh halindeydi anlaşılan. Çünkü Armanuş Ermeni Amerikalı. Ermeni kelimesi Kafe Kundera'da kimseyi şaşırtmazdı. Ama Ermeni Amerikalı başkaydı. Türk Ermeni zaten bizden demekti. Ermeni Ermeni de hiç sorun değildi. Türk Türk olanlar gibi bildik bir şey. Benzer kültür, benzer maya, benzer kumaş demekti. Ama Ermeni Amerikalı diasporada beyni yıkanan ve bu yüzden Türklerden nefret eden biri anlamına geliyordu. Bütün başları Armanuş'a dönmüştü. Bakışları kuşkucu bir ilgi taşıyordu. Dışı süsü ama içinde bomba olmasından şüphelendikleri bir hediye paketiymiş gibi incelediler onu. Armanuş gelebilecek herhangi bir tenkide karşı omuzlarını dikleştirdi. Ama senelerdir Kafe Kundera'nın müdavimi olan grup mekanın miskin havasını öyle içine sindirmişti ki çok çabuk bıraktı işin ucunu. Ne var ki Asya meselenin böyle kapanmasına izin vermedi. Armanuş'un ailesi İstanbulluymuş dedi iki badem arası. 1915'te türlü türlü acılar çekmişler. Çoğu tehcirde ölmüş. Açlıktan, yorgunluktan, şiddetten. Som sessizlik. Ne bir soru, ne bir yorum. Asya, alkolik karikatüristin endişeli bakışları altında ipleri biraz daha gerdi. Ama büyük dedesi bütün bunlardan önce öldürülmüş. Hem de sırf, dedi Asya, Armanuş'a dönerek söyledi bunu. Ama sonraki lafı grubun diğer üyelerineydi. Entelektüel olduğu için. Şarabını yavaşça yudumladı. Cemaat öncü beyinlerinden mahrum kalsın diye ilk olarak Ermeni entelektüeller öldürülmüş 1915'te. Sessizliğin bölünmesi uzun sürmedi. Öyle bir şey olmadı dedi ultra milliyetçi filmlerin gayri milliyetçi senaristi başını hızlı hızlı sallayarak. Hiç öyle bir şey duymadık. Piposundan derin bir nefes aldı ve sarmalanan dumanlar arasından Armanuş'un gözlerine baktı. Sesi alçalıp cana yakın bir fısıltıya dönüşmüştü. Ailen için çok üzüldüm. Taziyelerimi kabul et. Ama o zamanlar savaş zamanıydı. İki taraftan da insanlar öldü. Ermeni isyancıların ne kadar Türk öldürdüğünü biliyor musun? Hikayenin öteki tarafını düşündün mü hiç? Eminim düşünmemişsindir. Acı çeken Türk ailelerine ne diyeceksin? Olanlar çok trajik ama 1915'in 2000'ler olmadığını anlamamız lazım. O zaman her şey farklıymış. Türk devleti bile yokmuş. Osmanlı İmparatorluğu varmış. Modernite öncesi devir. Modernite öncesi trajediler. Armanuş dudaklarını öyle sıktı ki renkleri attı. O kadar çok karşı savı vardı ki sıralayacak, nereden başlayacağını kestiremiyordu. Keşke Baron da burada olsa ve bütün bunları görseydi. Armanuş atacak en doğru adımı düşüne dursun, onun bıraktığı boşluğu Asya'nın müdahalesi doldurdu. Hay Allah, ben de bunca zamandır seni anti milliyetçi bilirdim. Öyleyim zaten diye tersledi ultra milliyetçi filmlerin gayri milliyetçi senaristi sesini birkaç oktav yükselterek. Sinirli sinirli sakalını sıvazladı. Ama tarihi gerçekleri her türlü safsatanın üstünde görürüm. Asya ile Armanuş birbirlerine baktılar. O kısacık an içinde garson yeniden geldi ve boş şarap sürahisinin yerine dolusunu koydu. Ermeni gençlerin beynini yıkamışlar diye atıldı senaristin yeni kız arkadaşı. Hem sevgilisine destek olmak hem de dolaylı yoldan az evvelki dövme mevzunun rövanşını almak için. Nereden biliyorsun? Belki senin beynin yıkanmıştır dedi Armanuş öfkelenmeden tane tane. Tabii ya, nereden biliyorsun diye yankıladı Asya. Öfkelenerek ve süratle. 1915 hakkında ne biliyoruz? Bu konunun üzerine yazılmış kaç kitap okudun? Hangi zıt fikirleri karşılaştırıp kıyasladın? Hangi araştırmaları, hangi belgeleri takip ettin? Bahse girerim, bu konuda hiçbir şey okumamışsındır. Ama kendinden pek eminsin. Bize verileni olduğu gibi kabul etmiyor muyuz? Kapsül kapsül resmi tarih yutuyoruz her gün. Katılıyorum. Kapitalist tüketim toplumu hislerimizi uyuşturuyor, hayal gücümüzü köreltiyor diye lafa girdi olağanüstü yeteneksiz şair. Dünyanın ruhsuzlaşmasından bu sistem sorumlu. Ama bizi tarih marih değil, ancak şiir kurtarabilir. Bak Asya'cığım dedi ultramilliyetçi filmlerin gayrimilliyetçi senaristi. Türkiye'deki pek çok kişinin aksine mesleğim gereği ben bu konuda hatırı sayılır araştırma yaptım. Tarihi filmlere senaryo yazıyorum. Sürekli tarih okurum. Yani başkalarından duyduğum için ya da yanlış bilgilendirdiğim için böyle konuşmuyorum. Aksine. Konu üzerinde titiz araştırma yürütmüş biri olarak konuşuyorum. Durup şarabından bir yudum aldı. Ermenilerin iddiaları abartı ve çarpıtma üzerine kurulu. Yapmayın. Bazıları 2 milyon Ermeni öldürdüğümüzü bile söylüyor. Aklı başında hiçbir tarihçi bunu ciddiye alamaz. Bence bir kişi bile öldürülse fazla diyediklendi Asya. Garson elinde yeni bir sürahi ve yüzünde endişeli bir ifadeyle tekrar belirdi. Alkolik karikatüriste devam edecek misiniz gibilerinden bir işaret yaptı. O da parmağını kaldırarak kesinlikle demeye getirdi. 3 birayı çoktan bitirdiğinden ve daha fazla içmeme kararına sadık olduğundan şimdi şaraba geçmişti. Sana bir şey diyeyim mi Asya? Dedi ultra milliyetçi filmlerin gayri milliyetçi senaristi kadehini doldururken. Meşhur Salem, cadı mahkemelerini biliyorsun değil mi? Orada işin ilginç yanı cadılıkla suçlanan kadınların neredeyse hepsi aynı iftiralarda bulunmuş. Aynı semptomları göstermiş. Hatta aynı anda nöbet geçirip aynı şekilde bayılmış. Yalan mı söylüyorlardı? Hayır. Rol mü yapıyorlardı? Hayır. Peki neydi bu aynılığın sebebi? Toplu hislerden mustariptiler. Bu ne manaya geliyor diye sordu Armanuş tepkisini kontrol ederek. Evet, bu ne manaya geliyor diye yankıladı Asya tepkisini salıvererek. Şu manaya geliyor hanımlar dedi senarist. Yorgun bir tebessüm çöktü dudaklarına. Toplu hisleri diye bir şey varsa toplu hafıza diye bir şey de vardır.